Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Buruman'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tarhan'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 20 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 3 Nisan 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, kelimelerin ahengi kitapların arasından duymak, Yüzyıl Yüz Gelişme ve İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Araghchi, Amerika ile hiçbir müzakere olmayacağını söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, nükleer anlaşmanın çıkmazının aşılmakta olduğunu belirken, Amerika nükleer anlaşma konusunda önümüzde zor görüşmeler var açıklaması yaptı. Almanya Hava Yolları Lufthansa, Tahran'a uçuşlarını başlatıyor. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Orta Asya ülkelerine gidecek. Irak Başbakanı, Amerikan güçlerine ihtiyacımız yok dedi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Araghchi, İran'ın Amerika ile hiçbir düzeyde müzakeresinin olmayacağını söyledi. Irakçı, Amerika'nın Viyana'da yapılacak oturuma katılıp katılmayacağına dair yaptığı açıklamada, İran'ın söz konusu oturuma katılacağını, çünkü ortak bir komisyon oturumu olduğunu ve bunun Amerika'nın muhtemel olarak nükleer anlaşmaya dönme oturumu olacağını ve orada yalnızca nükleer anlaşma üyesi ülkelerin katılımının olacağını söyledi. Irakçı İran heyetinin Amerikalı yetkililerle hiçbir düzeyde görüşmelerinin olmayacağını belirterek bunun kesin bir tutum olduğunu söyledi. Amerika yaptırımlarının kaldırılmasının nükleer anlaşmanın ihya edilmesi için ilk adım olduğunu belirten Irakçı, Amerika'nın yaptırımları kaldırılması ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalması halinde İran'ın nükleer anlaşmadaki önceki konumuna geri döneceğini söyledi. Irakçı nükleer anlaşmanın Amerika dışındaki ülkelerin de taahhütlerine bağlı kalmaları ve İran'ın iktisadi alandaki çıkarlarının telafi etmeleri gerektiğini söyledi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Berjem nükleer anlaşmasının aşılmakta olduğuna temasla nükleer anlaşmayla ilgili görüşmelerin teknik aşamaya girdiği ve başlangıçtaki kesişmekeşlerin geride bırakıldığının, baştaki çıkmazların aşıldığı anlamında olduğunu, bunun ise müjdeli bir konu olduğunu söyledi. Ali Ekber Salih'i dün Kolob House sosyal sitedeki konuşmasında gelecek hafta Viyana'da teknik aşamada görüşmelerin yapılacağını, teknik konuların Bercam alanda hukuki ve siyasi konular alanda eksen konu olduğunu söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Cuma günü Bercam Komisyonu oturumunun siyasi ve hukuki alanın gözden geçirilmesine sebep olduğunu ifade etti. Salih'i Amerika'nın akıllanması gerektiğini, İran İslam Cumhuriyeti'ne her ne kadar baskılar artarsa daha güçleneceği sonucuna vardığına işaretli, İran bölgenin altın anahtarıdır. Eğer bölgedeki kilidin açılmasını istiyorlarsa anahtar İran'dır, dedi. Salih'i hali hazırda İran'da %20 zenginleştirilmiş uranyumun 50 kilogram olduğuna işaretle gelecek aylarda nükleer çalışmalar konusunda İran halkının iyi haberler duyacağını söyledi. Salih'i nükleer hakların hiçbirini bırakmamak gerektiğine değinerek Batı ile tartışma konusunun nükleer olmadığını, İslam inkılabının zafere ulaştığı günden beri Batı ile sorunların başladığını ve devam ettiğini söyledi.
Amerika'nın İran konusundaki temsilcisi Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Salı günü Avusturya'nın Viyana kentindeki görüşmeleri işaretle müzakerelerin çekişmeli olacağını belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Robert Malley paylaştığı mesajda gelecek hafta Avrupalı ortakları Rusya ve Çin ile Bercam'a bağlılığın başlaması için İran ve Amerika'nın yapması gerekenler konusunda görüşeceklerinin bunun ilk adım olduğunu, çekişmeli görüşmelerin olacağını fakat doğru bir yol olduğunu söyledi. Bercam Ortak Komisyon oturumu dün sanal ortamda ve Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Yardımcısı Enrico Mora'nın başkanlığında ve Çin, Rusya, Fransa, Almanya, Rusya, Britanya ve İran temsilcilerin katılımı ile Dışişleri Bakanları, siyasi koordinatörler ve yardımcılar düzeyinde yapıldı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ise söz konusu oturumun ardından paylaştığı mesajda Bercam Ortak Komisyonu sanal oturumunda 3 Avrupa ülkesi artı diğer 2 üye yüz yüze müzakerelerin gelecek hafta Salı günü Viyana'da başlaması konusunda anlaşmaya vardılar. Hedef yaptırımların kaldırılması ve nükleer girişimlerin nihayileşmesi, tüm yaptırımların kaldırılması yolunun tasarlanması ve ardından İran tarafından telafi tedbirlerin durdurulması şeklinde yazdı.
Almanya Hava Yolları Lufthansa dün yaptığı açıklamada Tahran'a uçuşlarının 16 Nisan tarihinden itibaren başlayacağını duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre Ocak 2020'de Ukrayna Hava Yolları'na ait uçak kazası ardından Lufthansa Tahran'a uçuşlarını durdurmuştu. 8 Ocak 2020'de Tahran yakınlarına düşen Ukrayna uçak kazasında 9'u mürettebat olmak üzere 167 kişi hayatını kaybetmişti. Uçaktaki yolcuların çoğu İran vatandaşıydı. Lufthansa'nın yayınladığı bildirdi, hali hazırda İran hava sahasında güvenli uçuşlar için ortamın uygun olduğu belirtildi.
İran Petrol Bakanı Bijan Namdarzangeni, İran'ın petrokimya alanındaki ürün hacminin 25 milyon tonu geçtiğini söyledi. Zengene 15. OPEC Plus Petrol ve Enerji Bakanları oturumunun sonunda yaptığı açıklamada İran'ın OPEC ve OPEC dışı taahhütlerine tam bağlı kaldığını belirterek bazı ülkelerin taahhütlerine bağlı kalmadığını ve bu konunun diğer üyelerin itirazına neden olduğunu ve onlara Eylül ayına kadar taahhütlerine bağlı kalmaları konusunda fırsat verildiğini söyledi. İran Petrol Bakanı 2020 yılında dünyada petrol arzında 2019 yılına göre 9,6 milyon ton azalma olduğunu ve hala da talebin 2019 yılındaki miktara ulaşmadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'a gideceğini bildirdi. Hatipzade konuyla ilgili yaptığı açıklamada İran'ın Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerinin stratejik, tarihi ve kültürel olduğunu belirterek bu ülkelerle ilişkilerin geliştirmesinin İran için her zaman öncelikli olduğunu söyledi. Hatipzade, Dışişleri Bakanı Zarif'in 5 Nisan tarihinde söz konusu ülkeleri kapsayan tura başlayacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, söz konusu ziyaretin asıl hedefinin ikili ilişkiler ve bölgesel işbirliğini geliştirmek olacağını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Futbol Federasyonu ve Khuzestan Fulat Kulübü, Asya Futbol Federasyonu AFC'ye yazdığı mektupta, Arabistan'ın güvensiz olduğunu ve bu yüzden Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Ayn takımı ile karşılaşma mekanının değişmesini istedi. İran'ın bildirdiğine göre Khuzestan Fulat futbol takımı, İran'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. temsilcisi olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Ayn takımı ile karşılaşacaktır. Rekabetlerin 3. turunun Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılmasına göre bu ülkenin güvensizliği konusunda endişeler söz konusudur. Khuzestan Fulat Kulübü ve İran Futbol Federasyonu son ayda Arabistan'ın Yemen direniş güçlerinin İHA ve füze saldırılarına hedef olduğu için güvenlik açısından endişe verici durumda olduğunda dolayı itirazda bulundular. İran'ın Khuzestan Fulat Kulübü Genel Müdürü'nün itirazı ardından İran Futbol Federasyonu AFC'ye yazdığı mektupta Arabistan'daki güvenlik durumundan dolayı endişeli olduklarını, bu yüzden karşılaşma mekanının değişmesini istediklerini belirtti. İstiklal futbol takımı da grup karşılaşmalarını Arabistan'da yapacak diğer İran takımıdır.
Yunanistan, Türkiye'yi Ege Denizi'nde düzensiz göçmen geçişlerine destek olmak ve bölgede gerilimi tırmandırmaya çalışmakla suçladı. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitaratçı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Helen Sahil Güvenliği dün sabah Türk Sahil Güvenliği ve Donanması'nın Yunanistan ile gerilimi tırmandırma amacıyla derme çatma sığınmacı botlarına Avrupa sınırına kadar refakat ettiği yönünde çok sayıda vaka bildirmiştir denildi. Açıklamada bu sığınmacıların Türk kıyılarından yola çıktığı ve Türkiye tarafından desteklendiklerine bakılırsa risk altında olmadıkları şüphe götürmez denildi. Bu açıklama öncesinde de Yunan Sahil Güvenliği devriye botlarının Midilli Adası açıklarına tehlikeli manevralar yapan bir Türk sahil güvenlik teknesi tarafından taciz edildiğini duyurdu. Olaya ilişkin bir video görüntüsü yayınladı. Görüntüde Türk Sahil Güvenliği'ne ait bir tekne hızla Yunan teknesinin yakınından geçiyor ve onu dalga altında bırakıyor. Yunan Sahil Güvenliği ikinci bir olayda Türk Sahil Güvenlik Teknesi'nin bir sığınmacı teknesinin Yunan karasularına girmesine yardımcı olduğunu ve Yunan Sahil Güvenliği'nin tekrar tekrar iletişim kurma çabasına cevap vermediğini açıkladı.
Tuğgeneral Selçuk Yurtsizoğlu, NATO Kabil Eğitim, Yardım ve Danışma Komutanlığı'nı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener'den devraldı. Törene Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ile NATO Afganistan Üst Düzey Sivil Temsilcisi Büyükelçi Stefano Pontecorvo katıldı. NATO liderliğindeki Afganistan Kararlı Destek Misyonu Komutan Yardımcısı Korgeneral Nikola Zanelli, törende birliğin flamasını Tuğgeneral Yurtsizoğlu'na teslim etti. Türkiye 2003 yılında İstanbul'daki El-Kaide üyelerine yönelik bombardımandan sonra Afganistan'a asker gönderdi. Bu arada Afganistan'daki Türk birlikleri Amerika'nın baskısına rağmen askeri operasyonlara katılmıyor.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniyeh, Türkiye ve Mısır ilişkilerinin iyileşmesinin Filistin'in lehine olacağını söyledi. İsmail Haniyeh Anadolu Ajansı'na verdiği demeçti, Mısır, Türkiye, İran ve Arabistan gibi ülkelerin bölgedeki merkeziyet konumunda olduklarını ve bunlar arasında ilişkilerin yakınlaşmasının bölge halkları ve tabii ki Filistin'in yararına olacağını söyledi. Türkiye ve Mısır yetkilileri arasında son zamanlarda ilişkilerin düzelmesi doğrusunda bir dizi görüşmelerin yapıldığı biliniyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu daha önce yaptığı açıklamada Mısır ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başladığını bildirmiş ve her iki tarafın bunun için herhangi bir ön şart koşmadığını duyurmuştu. İsmail Haniyeh açıklamasında ayrıca Filistin'de yapılacak parlamento seçimlerinin Filistin'deki 15 yıldır devam eden ihtilafların son bulmasını temenni etti.
Terör rejimi İsrail güçlerinin Ürdün Nehri'nin batı yakasında Filistinli göstericilere yönelik açtığı ateşte onlarca Filistinli yaralandı. Fars Haber Ajansı'na göre 6 Filistinlinin açılan ateşten yaralandıkları ve onlarca Filistinlinin de kullanılan gaz bombasından dolayı solunum sorunu yaşadıkları bildiriliyor. Irkçı İsrail rejimi ordusu buldozerleri dün sabah bölgedeki bir köye giden tarım ve tali yolları kapattı. Köylüler toprak günü yıl dönümü vesilesiyle dün açık havada cuma namazı kıldı. Bu arada Yahudi yerleşimciler dün gece yarısı Beit Lahim kentine bağlı Bitar beldesindeki El Himar bölgesinde bir tarım yolunu kendileri için genişletti. Filistin'deki yerel kaynaklar işgal güçlerinin koruması altında bir grup yerleşimcinin El Himar bölgesindeki arazilerde buldozerlerle kendileri için bir yolu genişletmeye çalıştıklarını bildirdi. Uzun süredir El Himar bölgesi karavan ve çadır kurarak yerleşmeye çalışan Siyonist yerleşimci teröristlerin saldırısına maruz kalıyor. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Kudüs'te 503 yasa dışı Yahudi yerleşim merkezi bulunuyor.
Irak Başbakanı Mustafa El-Kazmi, Irak'ın Amerika'nın operasyon güçlerine ihtiyacının olmadığını belirterek Amerika ve Irak arasındaki stratejik işbirliği ilişkilerinin yeniden gözden geçirmesi ihtimalinin olduğunu söyledi. Irak Başbakanı Şarkul Evsat gazetesine verdiği demeçte Irak'ın terör örgütü IŞİD ile mücadele tecrübesini geride bıraktığını, artık Amerikan operasyon güçlerine ihtiyacının olmadığını söyledi. Irak Başbakanı 2003'ten sonra yaşanan olayların, kırılgan siyasi sistemlerin ardından milletler ve etnikler arası beyhude savaşların meydana gelmesine yol açtığını ve sonuç olarak binlerce Iraklının öldüğünü, yüz binlercesinin evini barkını terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Bu arada Irak milletvekillerinden ve Irak parlamentosu savunma ve güvenlik komisyon üyesi Bedr el-Ziyadi, Amerika ve Irak arasında stratejik işbirliği belgesiyle ilgili yeni tur görüşmelerin 7 Nisan tarihinde yapılacağını söyledi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Savunma Bakanı, saldırgan ülkelerin en kötü durumda olduğunu ve şu anda Yemen bataklığından çıkış yolu aradıklarını söyledi. Tüm General Muhammed Nasır el-Atifi, El Mesire kanalına verdiği demeçte, şu anda inisiyatif Yemen Ulusal Kuvvetleri'nin elinde ve düşmanın düşünmediği yerlere saldıracak güç ve tesislere sahibiz dedi. Yemenli askeri yetkili açıklamasında balistik ve kanatlı füzeler ve insansız hava araçlarının savaş hattına girişi, hava savunma sistemleri ve deniz sistemlerinin oluşturulması savaşı savunmadan saldırıya çeviren faktörlerdir dedi. Atifi, saldırganlığın başlangıcında hafif ve orta silah üretimine yönelik eğilim hızlandı ve bu stratejik caydırıcı silahların üretimi için bir teşvik haline geldi dedi. Saldırganlığın ilk yıllarında silahlı kuvvetlerin yeniden inşası alanında önemli adımların atıldığını belirten el-Atifi, aynı zamanda saha başarıları ile büyük başarılar elde edildi dedi.
Amerikan Başkanı Biden, Donald Trump döneminde Lahey Adalet Divanı yetkililerine getirilen yaptırımı kaldırdığını bildirdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildirde Trump döneminde getirilen söz konusu yaptırımın tamamen iptal edildiği açıklandı. Bildiriye göre böylece Lahey Adalet Divanı yetkililerine yönelik her türlü kısıtlama da kaldırılmış oldu. Bilindiği gibi Lahey Adalet Divanı Ceza Mahkemesi'nin Amerika'nın başta Filistin halkının katledilmesi olmak üzere birçok konuda savaş suçu işlediğine dair rapor yayınlamasının ardından Trump, Adalet Divanı yetkililerine yaptırım kararı getirmişti.
Ve Amerika Kongresi yerleşkesi dış tehdit nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı ve güvenlik önlemleri arttırıldı. Amerika'da 6 Ocak tarihinde baskına sahne olan kongrede yeni alarm verildi. Kongre polisi dış tehdit nedeniyle tüm yerleşkelerdeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin arttırıldığını bildirdi. Amerika Kongre polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği, aracın iki polise çarptığı, şüphelinin yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz El Kazimi'nin Suudi Arabistan ziyareti konusunda. Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi geçen çarşamba günü Arabistan'a düzenlediği ziyarette Suudi Veliahdı Muhammed Bin Salman ile görüştü. Irak'ta Mustafa el-Kazimi'nin başbakanlığından 11 ay geçmektedir. Başbakanlığının ilk aylarından itibaren Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirmek niyetinde olan el-Kazimi'nin geçen yıl başbakanlığa geldiği ilk dış ziyaretinde Arabistan'a gitmesi bile kararlaştırılmıştı. Ancak bu ziyaret Suudi kralının hastalığı ve yaşlılığı yüzünden gerçekleşmedi ve onun ilk dış ziyareti Tahran'a oldu. Buna rağmen el-Kazimi Arabistan'a gitmeye ve başta Kral Salman olmak üzere Suudi yetkililerle görüşmeye istekli olduğunu her zaman göstermiştir. Nihayet bu ziyaret geçen çarşamba günü gerçekleşti ancak Arabistan Kralı Irak Başbakanı ile bir araya gelmedi. İkilinin görüşmesi Kazimi'nin Arabistan ziyaret öncesi sanal ortamda gerçekleşti. Bu ziyaret ile ilgili iki husus söz konusudur. İlkin, Kazimi'nin Irak'ın dış politikasına ilişkin genel görüşü, ikinci mesele ise bu son ziyaretin özel hedefleridir. Mustafa el-Kazimi genel olarak Irak'ı bir Arap ülkesi olarak görüyor ve Arap ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesine öncelik veriyor. Irak Başbakanı görev süresinin ilk günlerinden itibaren Irak'ta siyasi direniş gruplarına karşı bir iç denge sağlamak için Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere Arap ülkeleriyle ilişkileri genişletmeye özellikle istekli olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla Arabistan'a şu anki ziyareti yapma arzusu ve daha önce Arap ve Suudi heyetlerinin diplomatik ziyaretleri de bu açıdan değerlendirilmelidir. Bu yaklaşım Irak'ın iç işlerini etkileyen yabancı güçler tarafından da destekleniyor. Irak Başbakanı kişisel sayfasında Arabistan'a yaptığı son ziyaretin amacını bölge ülkeleri arasındaki kardeşçe işbirliğinin ufuklarını güçlendirmek şeklinde değerlendirdi.
El-Kazimi'nin şimdiki Suudi Arabistan ziyareti başka açılardan da önemli. Mevcut durumda Irak'ın ilerlemesinin önündeki en büyük sorun ve zorluk elbette ekonomi. Aralık 2020'de Adil Abdülmehdi'nin Irak Başbakanı olarak istifasına yol açan hükümet karşı protestoların yaşanmasının ana nedeni de ciddi ekonomik problemlerdi. Mustafa el-Kazimi Arabistan gibi ülkelerle ilişkileri güçlendirmek ve ekonomik yatırımları ülkeye cezbederek Irak'taki ekonomik sorunları hafifletmeye çalışıyor. Bu bağlamda Suudi Arabistan ile çeşitli iktisadi anlaşmalar imzaladı ve Riyad'a hayvancılık ve tarım için Irak'ın batısında ve güneyinde büyük araziler ayırdı. Bu bağlamda el-Kazimi'nin danışmanlarından Hüseyin Allavi, başta sınır ve deniz geçişleri, ulaşım, hac, ekonomik konular ve enerji yatırımları olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmek için Başbakan'ın Arabistan'a ziyaret gerçekleştirdiğini anlattı. Irak ile Arabistan arasındaki sınırdaşlık da bu konuda elbette etkili. Arabistan'ın Bağdat Büyükelçisi'ne göre el-Kazimi'nin Riyad ziyareti sırasında sınır kapılarının artışı da gündeme alındı. Buna ek olarak Irak önümüzdeki Kasım ayında parlamento seçim sürecine girecek ve seçimi kazanmak şimdiki Irak Başbakanı el-Kazimi için büyük önem taşıyor. Dış ziyaretlerde Irak Başbakanı'nın seçim hedefleriyle uyumludur. Bir diğer nokta ise Arabistan'ın İran İslam Cumhuriyeti dahil diğer Batı Asya güçleriyle bölgesel rekabet edebilmek için Irak'taki nüfuzunu artırmaya çalışmasıdır. Bu nedenle Ali Suud, Irak'la iktisadi ve siyasi ilişkilerin güçlenmesini memnuniyetle karşılıyor. Sonuç olarak el-Kazimi'nin Arabistan ile ilişkilerini genişletme çabalarına rağmen Irak içinde çelişkili bir görüş söz konusu. Arabistan teröristlerin ana sponsorlarından biri olduğu için bazı önde gelen Iraklı gruplar Riyad ile ilişkilerin gelişmesini hoş karşılamıyor. Siyasi gruplar Suudileri büyük bir güvensizlik kaynağı ve Irak'taki istikrarsızlığın nedenlerinden biri olarak görüyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ukrayna'nın doğusundaki krizin körüklenmesi etrafında. Dört Ukraynalı askerin ülkenin doğusunda bölücü gruplar tarafından öldürülmesinden bir hafta sonra Amerika, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savunmayı vaat etti. Amerika Dışişleri Bakanı çarşamba günü Ukraynalı mevkitaşı Dimitro Kolba ile telefon görüşmesinde bu ülkenin askerlerinin ölümü yüzünden başsağlığı diledi ve Washington'un tabiriyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunacağını ve destekleyeceğini öne sürdü. Washington Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Ruslan Homçak'ın Rusya'yı Ukrayna'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu ve sınır bölgelerinde silahlı kuvvetlerini yerleştirdiği açıklamasının ardından bu tutumu sergiledi. Onun söylediğine göre Rusya son haftalarda ordusundan 25 bölüğü Ukrayna sınırlarına yerleştirdi ve Kırım'daki güçlerini de 32.700'e yükseltti. Homçak'ın söylediğine göre Rusya ordusu subayları ayrıca Ukrayna doğusundaki 28 bin kişilik bölücü gruplarında başında bulunmaktadır. Bu iddialar ise Rusya'nın ciddi tepkilerine yol açtı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Perşembe günü Rusya'nın NATO faaliyetlerinin artması sonucu sınırlarının güvenliğini garantiye almak için hareketlendiğini belirtti. Peskov, Rusya'nın kendi sınırları içinde güçlerini harekete geçirdiğini ve diğer ülkelere tehdit oluşturmadığını belirtti. Ukrayna'nın doğusuna yükselen gerilim, ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında son zamanlarda yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgedeki durumu kritik hale getirdi. Bu, Washington ve Moskova'nın hassasiyetlerini arttırdı. Açıkça Rusya karşıtı olan Biden yönetimi göreve başladığından bu yana Moskova karşısındaki duruşunu açıkça gözler önüne serdi. Washington şimdi Ukrayna'nın doğusunda son zamanlarda yaşanan olayları Ukrayna'yı Rusya'ya karşı daha sert bir tutum takınmaya teşvik etmek için bir bahane olarak kullanırken aynı zamanda Rusya'dan gelen ciddi tehditlerin varlığını vurgulayarak Ukrayna'da daha fazla müdahale ve müdahalelerin önünü açmasını belirtti.
Siyasi meseleler uzmanı Dimitri Ternin'e göre Biden, Trump yönetiminde soğuk ve belirsiz görünen Amerika-Rusya görüş ayrılıklarının dozunu daha da artıracaktır ve aynı zamanda Ukrayna'nın askeri yeteneklerini güçlendirmeye yardımcı olacak. Rusya ise NATO'nun batı sınırlarının yakınında büyüyen varlığının ve bunun sonucunda ortaya çıkan tehditlerin Batı askeri ittifakından gelebilecek her türlü tehdide karşı gerekli önlemleri ve Rus birliklerinin Ukrayna sınırlarına konuşlandırılmasını zorunlu ve zararı görmeye başlamıştır. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya NATO Konseyi'nde Ukrayna konusunda NATO ile herhangi bir görüşmeyi reddederek Donbas bölgesi olarak bilinen Doğu Ukrayna'da herhangi bir yeni savaş girişimi konusunda uyarıda bulundu. Bunun Ukrayna'nın sonu olacağını söyledi. Ukraynalı yetkililer Rusya'nın askeri harekatının Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları desteklemeyi amaçladığını ve Kiev'i bu gruplara karşı herhangi bir askeri harekat yapmaması konusunda uyarı niteliği taşıdığını söylüyorlar. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bu tutumu ve açıklamaları Minsk Anlaşması'na göre Ukrayna'nın doğusunda ateşkesin kurulmasından bu yana Kiev'e yönelik en güçlü uyarı olarak kabul edilebilir. Anlaşma 27 Temmuz 2020'den itibaren ateşkesi çatışma bölgelerinden silahların çıkarılmasını, tutuklu takasını ve anayasa değişikliklerinin uygulanmasını kapsıyor. Ancak Doğu Ukrayna'nın çeşitli yerlerinde kara mayınların döşenmesiyle ateşkesin mükerrer yaşanan ihlalleri ve ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında son zamanlarda yaşanan çatışmalar Donbas bölgesindeki durumu bir kez daha ağırlaştırdı ve iki taraf arasında yaygın çatışma ihtimalini arttırdı. Bu durumda Rus güçlerinin ayrılıkçıları desteklemek için olası müdahalesi ve Amerika'nın Ukrayna ordusuna vereceği destek Doğu Ukrayna'daki krizi hızla uluslararası bir krize dönüştürebilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 20 Şaban 1442 ve Miladi 3 Nisan 2021 Cumartesi. (Gülüyor) 21 yıl önce Hicri Şemsi 14 Ferverdin 1379 tarihinde böyle bir günde İranlı seçkin coğrafya bilgini Abbas Sahab vefat etti. Abbas Sahab Hicri Şemsi 1300 yılında Tefreş yöresinde dünyaya geldi ve yine kendisi gibi coğrafya bilgini olan babası Ebu'l-Kasım Sahab'ın gözetiminde ilk eğitimini tamamladı. Abbas Sahab daha sonra coğrafya ve harita çiziminde yeteneğini gösterdi ve Tahran'ın ilk haritasını bilimsel bir şekilde çizdi. Abbas Sahab daha sonra babasının açtığı coğrafya ve kartografi müessesesine yönetmeyi başladı. Abbas Sahab, İran'ın yüzlerce kenti ve köyünün haritalarını çizmek üzere bu kentlere ve köylere gitti ve ayrıca onlarca yabancı ülkeyi de ziyaret etti ve çalışmaları için yeni yöntemlerden yararlandı. (Gülüyor) 19 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Ferverdin 1381'de İranlı ünlü matematikçi ve mütercim Üstad Ahmet Bireşk vefat etti. Bireşk, Yüzeysel Geometri ve Eski Bilim ve Yeni Medeniyet adlı eserleri kaleme aldı. Üstad Ahmet Bireşk, Hicri Şemsi 1285'te Tahran kentinde dünyaya geldi. Matematik dalında lisans diplomasını aldıktan sonra 19 yıl boyunca mimarlık bilim dalında ders vermeye başladı ve başta Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Yardımcılığı ve Kültürel Öğretmen Grubu'nun kuruculuğu olmak üzere çeşitli görevler üstlendi. O, İran'ın matematik babası lakabını aldı. Üstad Bişek, nihayet uzun yıllar boyunca bilimsel alanda yoğun araştırmalarda bulunduktan sonra Hicri Şemsi 14 Ferverdin tarihinde 96 yaşında Hakk'a yürüdü ve İran'daki bilimsel camiasını yasa boğdu. (Gülüyor) 19 yıl önce bugün 3 Nisan 2002'de soykırımcı rejim İsrail ordusu Ürdün Nehri'nin batı yakasındaki Cenin kentine geniş bir saldırı düzenledi. Bu saldırı bu rejimin Filistin halkının başlattığı intifada hareketini sonlandırmak amacıyla birkaç hafta önceden Ürdün Nehri'nin batı yakasındaki çeşitli kentlerine yaptığı saldırıların devamında gerçekleşti. Elikanlı rejim İsrail ordusunun 15 bin nüfusu olan Cenin kentini havadan ve karadan düzenledi. Yoğun saldırısına yaklaşık 200 tank, onlarca helikopter ve 10 bin Siyonist asker katıldı. Filistin halkının elektrik ve suyunun kesilmesi ve Siyonistlerin imdat ekiplerinin sivil hedeflerine de tıbbi yardımların ulaşmasını engellemelerine rağmen 9 gün boyunca işgalci Siyonistlere yönelik dik duruş sergilediler. Siyonistler Cenin kentindeki Filistinlilerin evlerine ve ayrıca hastaneler ve iktisadi tesislere yıkarak onları gaddarca katliam ettiler. Soykırımcı İsrail rejiminin Cenin kentine saldırması kentin %70'inin tahrip olması ve yüzlerce Filistinli'den şehit düşmeleri veya yaralanmaları ve 5000 kadarının da evsiz barksız kalmalarına neden oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kelimelerin ahengini kitapların arasından duymak.
Muhterem dinleyiciler, Dünya Çocuk Kitapları günü olan 2 Nisan dolayısıyla bir program hazırladık.
Kısa sohbetimizi birlikte dinliyoruz.
Çocukların zihni yetişkinlere nazaran daha fazla bilgi edinmeye müsaittir. Çocuklar binlerce kelimeyi öğrenme ve kullanma yeteneğine sahiptirler. Bu arada çocuklara daha fazla öğrenmeyi teşvik eden bir ortamın hazırlanması da büyük önem arz eder. Çocuklara okuma yazma öğretmenin en önemli yöntemlerinden biri çocukların okuma maharetini geliştirmektir. Gerçekte okuma yeteneği çocuklara çeşitli konuları kafalarında canlandırmalarına, yeni karakterleri yaratmalarına ve onlarla haşır neşir olmalarına yardımcı olur.
1967 yılından bu yana her yıl Hans Christian Andersen'in doğum günü olan 2 Nisan, Dünya Çocuk Kitapları Günü olarak kutlanıyor ve IBBY tarafından bu güne özel bir önem veriliyor. IBBY aslında uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. IBBY, 1967 yılında Jelya Lepman tarafından kuruldu. Bu özel günün kutlanması için her yıl başka bir ülkenin IBBY kuruluşu görev üstleniyor ve o ülkenin önde gelen bir yazarı, kitap sevgisini dile getiren bir bildiri ve yine önde gelen bir çizeri de kitap temalı bir poster hazırlıyor.
Dünya Çocuk Kitapları Günü, çocuk kitaplarının ünlü yazarı Hans Christian Andersen'in doğum günü olan 2 Nisan'da kutlanıyor. Bu günün özel amacı çocuklarda kitap okuma şevkini geliştirmek ve insanların ilgisini çocuk kitaplarına çekmektir. Biraz önce de belirtildiği üzere bu özel günün kutlanması için her yıl başka bir ülkenin IBBY kuruluşu görev üstleniyor ve o ülkenin önde gelen bir yazarı kitap sevgisini dile getiren bir bildiri ve yine önde gelen bir çizeri de kitap temalı bir poster hazırlıyor. Bu gelen mesajı ise sözcüklerin musikisidir ve çocuk kitapları yazarı Margarita Engel tarafından hazırlanmıştır. Bu gelen posterine ise Brezilyalı ünlü tasarımcı Roger Melo hazırlandı.
2014 yılında Hans Christian Andersen ödülünü kazanan ve grafik, yazarlık, skeç yazarlığı ve tiyatro yönetmenliği gibi alanlarda faaliyet yürüten Roger Melo, 1965 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Melo şimdiye kadar 100'ü aşkın kitap için grafik çalışması yürüttü, ayrıca 25 kitap yazdı. Amerikalı Küba kökenli yazar Margarita Engel ise 1951 yılında dünyaya geldi. Engel hem çocuklar ve hem yetişkinler için kitap yazıyor ve öykülerini genellikle şiir kalıbında anlatıyor. Engel'in yazdığı romanlar aslında Küba kökeninin mirası ve doğayı takdir eden derin bilgisinin yansımasıdır.
İran'da ise Dünya Çocuk Kitapları Haftası her yıl 2-8 Nisan tarihlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenerek kutlanıyor. Ancak bu yıl ikinci kez koronavirüs salgını yüzünden bu etkinlikler yüz yüze düzenlenmiyor ve genellikle çevrimci yöntemlerle düzenleniyor. Aslında koronavirüs salgını bir yılı aşkın bir süredir okulların da çalışmasını aksatıyor. Nitekim bu yüzden dünyada milyonlarca öğrenci evde kaldı ve bu arada kitap okumak için iyi bir fırsat yakaladıkları anlaşılıyor.
Şimdi koronavirüs salgınının hangi aşamada olduğu ve ne zaman sona ereceği pek bilinmiyor. Ancak bu salgın hiç kuşkusuz çocuklar ve hatta yetişkinler için Bu sorunu bir nebze olsun unutmaları için kitap okumalarına iyi bir fırsat oluşturduğu ifade ediliyor. O zaman biz de bu fırsatı değerlendirerek çocuklarımızda kitap okuma alışkanlığını geliştirmeye çalışmalıyız.
Uzmanlara göre kitap okumaya başlamak için hiçbir zaman geç kalmış sayılmayız. Çocuk psikolojisi uzmanlarına göre çocuklarda çok erken yaşta kitap okumaya başlanması onların hayal gücünü takviye ediyor. Uzmanlar annelerin hatta gebelik döneminde bile bebeklerine yüksek sesle kitap okuyabileceğini, böylece bebek ana rahminde annesinin sesini tanıyabileceğini söylüyorlar.
Dünya Çocuk Kitapları Günü dolayısıyla yapılan bir anketin sonuçları, ebeveynin yarısı kitap okumanın çocuklarda gönül birlikteliğini geliştirmenin en iyi yolu olduğuna inandığını ortaya koydu. Bu ankette ebeveynden çocuklarda gönül birlikteliğini geliştirecek en iyi faaliyetin ne olduğunu söylemeleri istendi. Ankete katılanların %53 kadarı kendini başkalarının yerine koymak için en iyi yol kitap okumak olduğunu belirtti. Ankete katılan ebeveynlerin sadece %12 kadarı televizyon seyretmek ve %3 kadarı bilgisayar oyunlarını oynamanın gönül birlikteliğini geliştirmekte etkili olduğunu belirtti. Bu anketin sonuçları ise bu alanda tüm bilimsel bulgularda örtüşüyor. Karakterlerinin psikolojik boyutu üzerinde odaklanan ve karmaşık ilişkilerden ve konumlardan söz eden öyküler, yazılmamış sosyal ilişkilerin kurallarını ve duyguların idrak edilmesini öğretmek de daha başarılı oluyor.
Kuşkusuz kitap okuman çocukların ilerlemesinde de büyük etkisi vardır. Kitap okumak çocukların hayal gücünü takviye ediyor. Hafıza gücünü ve eleştirel düşüncelerle ilgili maharetlerini de geliştiriyor. Kuşkusuz hayatın ilk yıllarında dil yeteneğini geliştirmek büyük önem arz ediyor. Yüzümüzün elemanları ile irtibat kurmak, çocuklarda göz hareketi ve ağlamak, dille irtibat kurma yeteneklerini ve beden dilini de öğrendiklerini yansıtıyor.
Çocuklar için kitap okumanın bir başka meziyeti iletişim kurma maharetlerini geliştirmeleridir. Masal okumak, çocuklara sözlü iletişim maharetini, dinleme yeteneğini ve dille ilgili biliş maharetlerini geliştirmeye yardımcı olur. Ve yine çok küçük yaşlardan itibaren kelime hazinelerinin gelişmesi için en uygun yoldur. Zamanla ve yaş ilerledikçe çocuk yetişkinler gibi beden dili, kelam yöntemleri, dinlemek ve yazmakla başkaları ile irtibat kurmayı öğreniyor.
Çocukların biliş hareketi kitap okumakla da gelişerek artmaya başlıyor. Çocuk konuşmaya başlamadan önce kendisine okunan masalları dinleyerek dil hakkında birçok bilgi edinir ki bu da okulda resmi eğitimine başlayınca çok faydalı olur. Çocuklar hemen hemen 10 aylıkken kitap yapraklarını nasıl çevireceklerini ve yeni kelimelere kulak vermeyi de öğreniyor. Bir süre sonra çocukların soldan sağ okuma mahareti de eklenir. Yaklaşık 1 yaşında olan çocuklar ise geceleri kendilerine okunan masallarla meseleleri çözme maharetine de kavuşur.
Masallardan söz açılmışken akla gelen en önemli sorulardan biri çocuklarımıza ne gibi masalları okumamız gerektiği sorusudur. Çocuklar için renkli resimlerle beraber olan her türlü masal faydalıdır. Bu gibi masallar çocukların genel gelişmesine katkı sağlar. Yine çocuğun yaşına uygun masalları seçmek en iyi seçenektir. Örneğin kaybettiği oyuncaklarını nasıl bulacağını öğrenen erkek çocuk veya lavaboyu kullanmayı öğrenen kız çocuğu ile ilgili masallar faydalı masallardan sayılır.
Öte yandan gerçek görüntülerle beraber olan masallar çocukları oyuncaklar, hayvanlar, kuşlar, bitkiler ve her türlü yeni eşyalarla tanıştırır. Yine renklerin ve şekillerin ve boyutlarının arasındaki farklılıklarla ilgili detayları içeren masallar çocuklara çevrelerinde yer alan eşyaları tanımalarına yardımcı olur. Gerçi küçük yaştaki çocuklar gösterilen resimleri ve görüntüleri tanımayabilir ama yine de görme yeteneğinin gelişmesiyle birlikte eşyaların farklı şekilleri ve zıt renkleri onların ilgisini de çekmeye başlar.
Çocukların uyku zamanında kitap okumak, onları içinde mutluluk ve neşenin asla son bulmadığı hayali bir dünyaya götürür. Ebeveyn kitap okumanın çocukların beslenmesi kadar önemli olduğunu bilmeleri gerekir. Dolayısıyla çocuklara kitap okumak bir alışkanlık haline gelmelidir. Çocuk psikolojisi uzmanı Bayan Sümeyye Cihandide şöyle diyor. Eğer çocuğunuz özel bir sorunla uğraşıyorsa, sorunla ilgili kitapları okumak, ona bu sorunu çözmekte yardımcı olabilecek bir yol bulmasına katkı sağlar ve o sorunda yalnız olmadığı duygusunu geliştirir.
Başta resimli kitaplar olmak üzere kitap okumak, küçük yaştaki çocukların talim ve terbiyesinde etkili yöntemdir. Ebeveynin tüm eğitimleri çocuklarına sözlü olarak vermelerine gerek yoktur. Birçok durumda bir kitap sayesinde gerekli eğitimlerin çocuklara dolaylı bir şekilde vermek veya zemini samimi ve dostane bir diyalog için hazırlamak mümkündür. Ebeveyn masalın içinde yer alan konuyu anlatarak çocukların zihninde neden hangi sözü söylemeleri veya hangi işi yapmaları gerektiği gibi eğitimleri verebilir.
Bu arada çocukların okunan kitaplardan yararlanabilmeleri için okunan kitabın illaki eğitim ve terbiyevi noktaları içermeleri gerekmediğini bildirmekte fayda görüyoruz. Yani birçok durumda bir mizah kitabı çocukları güldürerek onlara sevinç duygusu kazandırabilir ve moralini düzeltir. Nitekim bu kadarı da bazen yeterlidir.
Her insanın kişiliğinin temeli doğduğu ta ilk günden atılır. Buna göre çocuğun kişiliği şekillenmeye başladığı ilk günden itibaren onun kemale erme yollarından biriyle tanıştırmakta fayda vardır. Kuşkusuz aile çocuğun sosyal açıdan büyümesinde de etkili rolü vardır ve çocuğun davranışları ve hareketleri ebeveyni ve ailenin diğer üyelerinin davranışlarının yansımasıdır. Birçoğumuz çocuklarımızın kitap okumasını da severiz. Ancak unutmamak gerekir ki kitap okuyan çocuklar genellikle ebeveynleri de kitap okumayı önemseyen ailelerin içinde yetişen çocuklardır.
Buna göre biz de çocuklarımıza kitap okuma bağlamında birer örnek olmalıyız. Bundan başka ebeveyn ara sıra çocuklarının kitaplarını okuyarak onlarla kitaptaki karakterlerin hakkında konuşabilir. Ebeveyn ayrıca çocuklarını kitapların ele alındığı oturumlara ve benzeri etkinliklere götürebilirler.
Evde çocuklara özel bir kütüphane kurmak, onlara çeşitli etkinliklerde kitap hediye etmek, eve yakın kütüphanelerde üye yapmak, kitap fuarlarına veya kitap mağazalarına götürmek, çocuklara kitap ve kitap okumaya ilgilerini artırma yollarından biridir. Bu çalışmayı en az her ayda veya her mevsimde bir yapmak ve çocuklara da sevdikleri kitapları seçme imkanı sağlamak için yapmak gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, tüm bu tavsiyelerin yanında unutmayın ki kitap okumayı çocuklar için zorunlu bir faaliyete çevirmemek gerekir. Çocukları kitap okumaya teşvik edin fakat onları zorlamayın ve bu konuda nihai kararı onlara bırakın. Unutmayın, çocuklarda kitap okumayı teşvik etmek onlara verebileceğiniz en büyük hediyelerden biridir. Kitap okumak çocukları istedikleri her yere götürebilir ve meziyetlerinden kısa ve uzun vadeli yararlandırabilir. O zaman bu konuda sabırlı hareket etmeyi unutmayın.
Muhterem dinleyiciler, kelimelerin ahengini kitapların arasından duymak isimli programı dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin ilk bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde Hicri Şemsi 14. yüzyılın en önemli gelişmelerini ele almak istiyoruz.
Tarihte de özellikle çok da uzak olmayan geçmişte olup bitenler ve gelişmeleri bilmek, daha iyi gelecek inşa etmek isteyen toplum ve insanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu noktadan yola çıkarak Hicri Şems'te 14. yüzyılda hızlı bir şekilde gerçekleşen gelişmelerin bilinmesinde fayda vardır. Sohbetimizin devamında bu yüzyılda olup biten en önemli gelişmeleri ele alacağız.
İnsanlık tarihi başından beri farklı alanlarda birçok tecrübe verici olaya ve gelişmeye tanıklık etmiştir. Bu gelişmeler ilk başta gıda, giyim, kuşam ve barınma gibi temel ihtiyaçlar ile ilgili olmuş ve daha sonra da gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Öyle ki günümüzde bilim, sanat, siyaset, toplum, din ve hatta spor alanlarındaki yenilikler söz konusu olmuştur.
Bilim ve teknik alanlarındaki gelişimin ve evrimin hızı geçmişten günümüze dek hep artmıştır. Öyle ki mevcut bilgiler ve istatistiklerin %90'ı son 20 yılda elde edilmiş ve üretilmiştir. Bu bilgiler ise diğer insanlık alanlarında da önemli değişikliklere de yol açmıştır. Ancak bu durum insan topluluklarının tarihi gelişmesinin de görünen yanıdır.
Maalesef yüzyıllar boyunca insanların yeryüzündeki hayatı her daim yoksulluk, yolsuzluk, fuhuş, ayrımcılık, cehalet, hurafecilik, savaş taleplik ve savaşlar ve benzeri durumlar ile beraber olmuştur. Hatta bazı kişiler ve hükümetler bilim, ekonomi, sanat ve siyaseti diğer milletleri sömürmek ve onlara karşı sulta kurmak için bir araç olarak kullanmışlardır. Başka bir ifadeyle insanlık, tarih boyunca ahlaki açıdan gelişmemesine ilaveten bazı alanlarda ahlaki ve manevi olarak da düşüş yaşamıştır.
Tarihi olaylar ve gelişmeleri bilmek bizim için çok önemlidir. Çünkü geçmiş geleceği aydınlatır. Geçmişte olup bitenleri ve gelişmeleri bilmeden gelecek için doğru yol belirlemek mümkün değildir. Bu geçmişi bilmeden geçmişteki hatalar tekrarlanır ve yanlış girişimler ve gelenekler bugüne kadar süre gelir. Hatta doğru ve beğenilen adetlere bile unutulur. Kur'an-ı Kerim'de defalarca Müslümanlardan geçmişteki kavimler ve halkların kaderlerine bakmalarını, bundan ders almalarını ve böylece doğru yolu seçmelerini istemiştir. Bu yüzden de tarihi bilmek, özellikle üstünden uzun süre geçmeyen olayları ve gelişmeleri ele almak, daha iyi bir gelecek inşa etmek isteyen toplum ve insanlar için büyük önem taşıyor.
Yerkürenin güneşin etrafında dönmesine dayalı olarak Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretin üstünden 14 yüzyıl geçmektedir. Miladi takvime göre ise Hicri Şemsi 14. yüzyılın başı 1922 yılına ve sonu da 20 Mart 2022 yılına denk gelmektedir. Bu yüzyılda çeşitli olaylar ve gelişmeler hem de hızlı bir şekilde yaşandı.
Birinci Dünya Savaşı'nda görülen zararlar ve zayiatlar ile ulaşıldı ve bu büyük şokun da henüz atlatılamadığı sırada Avrupa'da daha büyük bir savaş tekrar başlamış oldu ve sonuçta 10 milyonlarca insan hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kuruması ile savaş ve kan akmanın azalacağı düşünülüyordu, ancak tekrar farklı savaşlar da yaşandı. Aynı zamanda kimi milletlerin sömürü ve batılı ülkelerin nüfuzundan kurtulması yönündeki çabaları ile 14. yüzyılda ciddi bağımsızlık hareketleri ve gelişmeleri de başladı.
Sovyetler Birliği'nin dağılması ile bu süper güçten ayrılan cumhuriyetler kuruldu ve komünizm neredeyse unutulmaya yüz tuttu. Ancak Hicri Şemsi 14. yüzyılın ortalarında bağımsızlık ve kurtuluş hareketinin zirvesi İran'da İslam inkılabının yaşanması ile görüldü. Bu inkılap İslam dünyası ve hatta uluslararası toplumu derinden etkiledi ve büyük etkiler yarattı. Ancak bu yüzyılda İslam dünyası için en akla ziyan olayı Amerika ve İngiltere desteğiyle gayrimeşru Siyonist rejim İsrail'in Filistin'de kurulmasıydı. Siyonist rejimin kurulması bölge ve Filistin halkı için büyük çile ve acı kaynağı oldu.
Ayrıca son yüzyılda İslami vahdetin kurulması yönündeki çabalara rağmen belli bir sonuç aranamadı. Bu başarısızlığın nedenlerinden biri de El-Kaide, Taliban ve IŞİD gibi aşırılık yanlısı Vahabi ve tekfirci grupların ve örgütlerin ortaya çıkışıydı.
Avrupa'da Rönesans ile başlayan bilimsel ilerleme, Hicri Şems'i 14. yüzyılda çok daha hızlı devam etti. Tıpta, sanayide, tarımda, ulaşımda, şehir planlamasında, astronomi ve diğer alanlarda insan yaşamında büyük değişiklikler meydana getiren buluşlar ve yenilikler meydana geldi. Önce uzaya, sonra Ay'a ve Mars'a giderek daha yeni araçlar, uçaklar ve kitle iletişim araçları yapılarak ve son olarak bilgisayarın icadı ve internetin kullanımıyla bilgide ani bir sıçrama yaşandı. Tabii ki her zaman olduğu gibi bilim, insanların icatları ve keşifleri kötüye de kullanıldı.
Amerika atom bombası üreterek Japonya'da on binlerce masum insanı öldürmesi için yeni nükleer teknolojiyi kullandı. Askeri sanayi şimdiye dek çeşitli bilimlerden yararlanarak başka türden kitlim hasılatları ve konvansiyonel olmayan silahlar üretti. Sanat dünyası ise Hicri Şems'i 14. yüzyılda çok dinamik ve evrimciydi. Özellikle farklı fikirlerin ve sosyal, kültürel ve politik koşulların etkisi altında çeşitli alanlarda da çeşitli sanat ekolleri ortaya çıkmış oldu ve tabii ki kimi ekoller de geriledi. Görsel ve dijital medyanın icadı ve sanatın yaygınlaşması, vurguncuların elinde ahlaki anormallikleri, dizginsi cinsel ilişkileri, demagojiyi de teşvik eden ve nihayetinde ailenin parçalanmasını hızlandıran bir araç haline geldi. Bununla birlikte içi boş ve geçici dünyevi zevklerden dolayı hüsrana uğramış insan, bir kez daha maneviyata ve Allah'a yönelmiş ve bu arada İslam dini diğer din ve ekollerden daha fazla insanların dikkatini çekmeyi de başarmıştır.
Hicri Şems'i 14. yüzyılda çok az ülke İran kadar çok sayıda önemli olay ve gelişme yaşadı. İran'da Hicri Şems'i 14. yüzyıl, Mutlak Pehlevi Monarşisi ve İslam Cumhuriyeti dönemi olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bu yüzyılın ilk yıllarında Rıza Şah, Pehlevi Hanedanını kurdu ve 16 yıl keyfi ve despot bir şekilde hüküm sürdü. Oğlu Muhammed Rıza döneminde ulusal ve dini güçler İran petrol endüstrisini kamulaştırmayı ve millileştirmeyi başardılar. Ancak Amerika ve İngiltere Dr. Musaddık'ın ulusal hükümetini devirerek halk hareketini bir darbeyle bastırdı.
Muhammed Rıza Pehlevi'nin baskı, din karşıtı, batıcılık ve bağımlılık politikası İmam Hümeyni tarafından eleştirildi ve protesto edildi ve onun bilge liderliğiyle İran halkının 1979 İslam devrimi galip geldi. Ancak çok geçmeden Amerika ve bu büyük devrimle çıkarları yok olan söz konusu diğer devletler Irak diktatörü Saddam'ı donatarak ve kışkırtarak İran halkına 8 yıllık bir savaşı dayattılar. Ancak İmam Hümeyni'nin önderliği ve ülkeyi ve devrimi savunan gençlerin cesaretiyle bu komplo başarısız kaldı.
Savaş sonrası dönemde İran her zaman Amerika ve diğer bazı batılı hükümetlerden gelen baskıcı ve yasa dışı yaptırımlarla karşı karşıya kalsa da yapılanmaya, ilerlemeye ve güç kazanmaya doğru büyük adımlar attı ve şu anda bölgede ve dünya genelinde etkili bir ülke haline geldi. Hicri Şems'i 14. yüzyılının dönüm noktası İran İslam devrimi sayılabilir. Gelecek sohbetlerimizde Hicri Şems'i 14. yüzyılın İran ve dünyadaki gelişmelerini çeşitli alanlarda inceleyeceğiz.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyıla Yüz Gelişme isimli sohbetimizin ilk bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zaferi dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 105. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim hakkındaki görüş ve düşüncelerine yer vereceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim yaşadığı dönemin Şia Müslümanların en büyük taklit mercilerinden biri olarak Irak ve İran halkını iki ülkeye hakim olan iki despot rejime karşı savunduğunu ve bu bağlamda iyi siyasi faaliyetlerde bulunduğunu ancak siyasi mücadele yöntemi ve özellikle İran ve Irak'a hakim olan iki zalim ve despot rejime karşı geniş çaplı kitlesel siyasi mücadele ve bu şekilde başarı ve zafer elde etme ihtimali ve hareketin sonuçları ve getirileri hakkında İmam Hümeyni ile bazı görüş ayrılığı söz konusu olduğunu anlattı.
Geçen bölümde ayrıca İmam Hümeyni, Ayetullah Muhsin Hekim ile bu alanda görüş ayrılığına rağmen her daim onun hürmetini korumaya vurgu yaptığını ve Ayetullah Hekim'in bazı siyasi konulara müdahale etmemesini eleştiren veya sert tepki gösterenlere karşı tavır koyduğunu ve onları bu işten men ettiğini, zira taklit mercilerine saygı gösterilmesi ve dini ilimler merkezlerinde insani ve ahlaki ilişkilerin pekiştirmesi her şeyden daha önemli olduğuna inandığını ve bu uğurda çaba harcadığını beyan etti. Şimdi sohbetimizin devamında bu bağlamda bazı gelişmeleri ve İmam Hümeyni'nin bu tutumunun mıstaklarından bazılarını ele alacağız.
İmam Hümeyni, Necef'te ikamet ettiği dönemde bazı çevrelerin kendisinden bazı icraatta bulunmasını ve bazı tutumları sergilemesini isteyenlere karşı gösterdiği tepkide onları Ayetullah Hekim'e havale ediyor ve onun makamına saygı göstererek Necef Dini İlimler Merkezi'nin başkanı Ayetullah Hekim olduğunu belirtiyordu.
Ayetullah Abbas Ali Zencani, Irak'ın dönem Cumhurbaşkanı Abdüsselam Arif'in İmam Hümeyni ile görüşme çabası ve imamın bu talebe gösterdiği tepki hakkında şöyle diyor. İmam Necef kentine geldiği ilk günlerde Bağdat yönetimi Necef'te taklit mercileriyle görüşmek istiyordu. O günlerde Abdüsselam Arif, Ayetullah Hekim'e karşı bir başka alimi gündeme getirmek böylece onun konumunu zayıflatmak istiyordu. Arif bu doğrultuda taklit mercilerinden birinin oğlu aracılığıyla gönderdiği mesajda Irak yönetimi imama saygıda kusur etmediğini, hatta İran devletiyle imam Irak'ta bulunduğu sürece hür ve özgür olması konusunda anlaştıklarını, dolayısıyla Irak yönetimi imama saygı konusunda kusur etmediği için imamdan da buna karşılık olarak bir iyilikte bulunmasını ve konunun hakkını eda etmesini beklediklerini belirtti.
Ayetullah Zencani şöyle devam ediyor. Ben bu konuyu imama arz ettim. İmam şöyle cevap verdi. Ben onlarla görüşmem. Zira bu tür işlerle ilgilenmiyorum. Ancak buna rağmen Ayetullah Hekim Necef Dini İlimler Merkezi'nin başkanıdır ve ben de burada bir talebeyim. Bu konuda karar vermek Ayetullah Hekim'in şanına ve makamına da yakışır. Sonunda da imamın dediği oldu. Yani Abdüsselam Arif Necef'e geldi ve Hazreti Emir el-Mümin'in türbesini ziyaret etti. Fakat asla hiçbir taklit merciyle görüşmedi.
İmam Hümeyni, Ayetullah Muhsin Hekim, Irak'ın Baas rejiminin baskısı ve kuşatması altında bulunduğu ve hiç kimse onunla görüşmeye ve irtibat kurmaya cesaret edemediği sırada büyük bir cesaret örneği sergileyerek onu ziyarete gitti. Ve bunun için de büyük bedeller ödedi. Örneğin oğlu Hacı Mustafa Hümeyni tutuklandı.
Hüccetül İslam Muhteşemi Pur bu macerayı şöyle anlatıyor. Ayetullah Hekim, Baas rejimine itiraz etmek üzere Bağdat'a gittiğinde, Irak genelinden Şia Müslümanları gruplar halinde Ayetullah Hekim'in evine akın etmeye başladı ki bu da başlı başına Baas rejime karşıtı bir eylemdi. Bu gelişmenin üzerine Baas rejimi Ayetullah Hekim'in evini kuşattı ve evin kapısını kilitleyerek oraya gelen herkesi tutuklamaya başladı. Ayetullah Hekim ise bu uygulamaya tepki olarak Küfe'ye gitti ve orada tüm görüşmelerini askıya aldı. Öyle ki Şii aleminin bu büyük alimi ömrünün sonunda gurbet içinde ve mazlum bir şekilde hayata gözlerini yumdu.
Hüccetü'l-İslam Muhteşem-i Pur sözlerine şöyle devam etti. Necef alimleri Baas rejiminin gazabına ve öfkesine maruz kalma korkusu ile Ayetullah Hekim'le muaşiret etmekten kaçındı. Ancak İmam Hümeyni peygambervari şecaati ve özellikleriyle Ayetullah Hekim'i ziyaret etmeye gidiyor ve her gün merhum Hacı Mustafa Hümeyni'yi de onun evine gönderiyordu. Dolayısıyla Baas rejimi Hacı Mustafa Hümeyni'yi tutuklayarak Bağdat'a gönderdi. Hacı Mustafa Hümeyni bir hafta boyunca Bağdat zindanındaydı ve hiç kimse başına gelenlerden haberi yoktu.
İmam Hümeyni, Ayetullah Hekim'e kuşatıldığı dönemde ve Baas rejiminin uyguladığı baskı yüzünden hiç kimse kendisiyle irtibat kurmadığı günlerde kendisine saygıda kusur etmediği gibi bir görüşmesinde de kendisinden inzivaya çekilmeyi bırakmasını ve Necef kentine geri dönmesini ve halkla irtibatını yeniden kurmasını istedi.
Seyyid Hamid Ruhani, İmam Hümeyni'nin hareketi hakkında yazdığı kitapta şöyle diyor. Ayetullah Hekim'in Baas rejiminden İran ve Irak arasında sınır anlaşmazlığında İran halkına destek vermesi yüzünden darbe almasının ardından Irak halkı Baas rejimin acımasızlığı yüzünden Ayetullah Hekim'in çevresinden uzaklaşarak onu yalnız bıraktılar. Böylece Ayetullah Hekim inzivaya çekildi ve evinden asla dışarı çıkmamaya ve halkın arasına girmemeye karar verdi. İmam Hümeyni Ayetullah Hekim'in bu kararı Baas rejiminin yararına olacağını fark etti. Bu yüzden o merhumu ziyaret etmek üzere Kufe'ye gitti ve görüşmede inzivaya çekilmesi ve evde kalması maslahata aykırı olduğunu belirtti.
Seyyid Hamid Ruhani şöyle devam ediyor. İmam Hümeyni Ayetullah Hekim'i taklit merci ve önder her türlü şartlarda halkın yanında yer alması ve halkla ilişkileri kesilmesine müsaade etmemesi gerektiğini belirterek Ayetullah Hekim'den Kufe'de kalmak yerine taklit merciliğinin boyutu itibariyle Necef kentine geri gelmesine ve evinin kapısını da halka açık bırakmasını önerdi. Bu öneri kısmen Ayetullah Hekim tarafından kabul edildi. Gerçi Ayetullah Hekim Kufe'de kaldı ama her hafta cuma günleri Neşef'e gelerek İmam Ali Aleyhisselam'ın türbesini de ziyaret etmeye başladı.
Ayetullah Hekim'in mazlumane vefatından sonra İmam Hümeyni çok üzüldü ve hürmetini korumak amacıyla tam bir yıl boyunca asla sevincini göstermedi ve herkese bu büyük insana saygı göstermenin farz olduğunu söyledi.
Hüccetül İslam Seyyid Abbas Mehri bu bağlamda bir anıyı da şöyle paylaşıyor. Ayetullah Hekim'in vefatından sonra taziye dileğinde bulunmak üzere oğlu Seyyid Yusuf Hekim Bey'i ziyarete gittim. Geri dönmek istediğim gece Kadir gecesine denk gelmişti. Vedalaşmak üzere imamın huzuruna çıktım. Odaya girdiğimde her tarafı küçük ışıkların bulunduğu odanın ortasında 60 wattlık bir ampul yanıyor ve imam mütalaa için sadece bu ampulle yetiniyordu. Ben arz ettim, bu gece Kadir Bayramı gecesi, halk sizden dışarıda olmanızı ve onlarla sizi ziyaret etmelerini bekliyor. İmam üzgün bir şekilde şöyle buyurdu, sen kimi kaybettiğimizi biliyor musun? Biz hekimi kaybettik, en az bir yıl kendisinin hürmeti korunması gerekmez mi? Acaba bizim şenlik ve sevincimiz olabilir mi? Ayetullah Hekim gittikten sonra nasıl mutlu olabiliriz ki? Ben çok mahcup oldum ve şöyle arz ettim. Özür dilerim. Bu denli titiz olduğunuzu düşünememiştim. İmam şöyle buyurdu. Bu büyük insana saygı göstermek herkese vaciptir.
İmam Hümeyni Ayetullah Hekim hasta olduğu günlerde kendisinin sağlığı için dua ediyordu ve kendi tabiriyle her gün onun sağlığı için bir tesbih atıyordu. Bu tür davranışlar ve bundan önce anlatılan tavırlar İmam Hümeyni'nin Ayetullah Hekim'le siyasi açıdan görüş ayrılığına karşın her daim ona saygıda kusur etmediğini gösteriyor. Bu durum aynı zamanda İmam Hümeyni'nin kişiliğinin büyüklüğünün de işaretiydi.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıldönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 105. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, İran'ın Amerika ile hiçbir düzeyde müzakeresinin olmayacağını söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Berjam'ın çıkmazının aşılmakta olduğunu belirtti. Amerika'nın İran Korsaki temsilcisi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, Salı günü Avusturya'nın Viyana kentindeki görüşmeleri işaretle müzakerelerin çekişmeli olacağını belirtti. Almanya Hava Yolları Lufthansa dün yaptığı açıklamada Tahran'a uçuşlarının 16 Nisan tarihinden itibaren başlayacağını duyurdu. İran Petrol Bakanı Bijan Namdarzangene, İran'ın petrokimya alanındaki ürün hacminin 25 milyon tonu geçtiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan'a gideceğini bildirdi. İran Futbol Federasyonu AFC'ye itirazda bulundu. Yunanistan, Türkiye'ye sığınmacı geçişlerine destek suçlaması yöneltti. Tuğgeneral Selçuk Yurtsizoğlu, NATO Kabil Eğitim Yardım ve Danışma Komutanlığı'nı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener'den devraldı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye, Türkiye ve Mısır ilişkilerinin iyileşmesinin Filistinlilerin lehine olacağını söyledi. Terör rejimi İsrail güçlerinin Ürdün Nehri'nin batı yakasında Filistinli göstericilere yönelik açtığı ateşte onlarca Filistinli yaralandı. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi, Amerika güçlerine ihtiyacımız yok dedi. Yemen Savunma Bakanı saldırganların Yemen bataklığına terk etmeye çalıştıklarını söyledi. Ve Biden Lahey Adalet Divanı üyelerine yönelik yaptırımı iptal etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.